Farklı Evren Podcast'ten herkese merhaba. Ben Berke. Film ekiminde izlediğim filmleri yorumladığım podcastlerin ikincisine ve de sonuncusuna hoş geldiniz. Bu bölümde 3 adet filmden bahsedeceğim. Siz hangisini dinlemek istiyorsanız bölüm açıklamasından 10 dakikasına direkt olarak zıplayabilirsiniz. Spoiler vermemeye çalışacağım. Hani genel olarak filmler ne anlatıyor, konusu neydi, bana ne hissettirdi ve zamanınızı hak ediyor mu gibi naçizane görüşlerimi paylaşıyor olacağım diyerek ilk filmimize geçiyorum. İlk film Wim Wenders'ın yönettiği Perfect Days. 78 yaşındaki hayatını sinemaya vermiş yönetmenimiz bu filmi Tokyo'da geçiyor. Zaten bir Almanya-Japonya ortak yapımı film. Başrolünde de yine sinemaya hayatını vermiş Koji Yakusho'yu. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Bu podcast biraz böyle olacak. Farklı milletlerden insanların adını telaffuz etmem gerekiyor. Mazur görünüz diyerek devam ediyorum. Koji Yakusho'yu Hirayama rolünde izliyoruz. Kendisi de bu arada Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı bu sene. Bu bence şu açıdan önemli. Kuru Otlar Üstüne podcastinde dinlediyseniz orada biz Deniz Celiloğlu'nun ödül alamamasına şaşırmıştık ve şey diye düşünmüştük. Hani demek ki ondan da iyi bir erkek oyuncu var gerçekten. Evet varmış. Yani Deniz Celiloğlu'nun Kuru Otlar Üstüne'deki böyle biraz daha büyük performansına rağmen burada çok daha naif, çok daha basit ve böyle hani ufak mimiklerin ardına gizlenen bir oyunculuk var ve film tamamen Hirayama'nın üstüne kurulu. O da ayrı bir nokta. Oyuncunun yaşı da bence burada önemli. Bize hislerini tamamen geçiriyor olması da önemli. Aslında hepsini geçiyorum. Koca bir yani 120 dakikalık bir oyunculuk olmasına rağmen en son sahnesi bile ödülü hak ettirmiş Yakusho'ya. Kuru Otlar Üstüne de mesela Merve Dizdar bence Celiloğlu'na göre daha büyük büyük değil de mimiklerin ardına gizlenen bir performans gösteriyordu. Demek ki jüri de bunu beğenmiş bu iki filmde diye düşünüyorum. Ve artık 120 dakikalık bu filmimizin konusuna geçiyorum. Başrolümüzdeki Hirayama karakteri bir tuvalet temizleyicisini canlandırıyor ve işin ilginci bu tuvalet temizliğini İnanılmaz muntazam yapıyor. İşini seviyor görünüyor ve işine de çok bağlı görünüyor. Hani ilk başta şey falan diye düşünebilirsiniz. Yani bu Japon iş ahlakından mı geliyor falan diye düşünüyorsunuz. Sonra başka bir iş arkadaşını gördüğümüzde konunun bundan tamamen bağımsız Hirayama'nın karakterine ait olduğunu anlıyoruz. Zaten Hirayama çok farklı bir karakter. Günümüzdeki insanlara benzemiyor. Bir akıllı telefonu yok. Gece yatmadan kitap okuyor. Rutinlerine inanılmaz bağlı, fotoğraflarını kendi fotoğraf makinesiyle falan çekiyor. Ve zaten bu filme de adını veren o mükemmel günler Hirayama'nın rutin günleri. Film boyunca da aslında bu günlere tanıklık etmeye devam ediyoruz. Tabii bunu bir hani Edge of Tomorrow ya da işte Groundhog Day gibi izlemiyoruz. Bu günlerin arasında insan nelerden mutlu olur? Hirayama nelerle mutlu oluyor? Bunları yakalamaya çalışıyoruz ve günün sonunda bu hani teknolojiden izole olmuş ve küçük şeylerden mutlu olan hayatında Hirayama da gerçekten mutlu muyum seyrediyoruz. Bu şekilde anlattığımda evet tam bir sanat filmi konusu. Gerçekten sinematografisi de öyle. İşte senaryo da o şekilde ilerliyor. Konuşma yok denecek kadar az. Müzik Hirayama'nın dinlediği eski kasetler dışında çok aklımda kaldığını söyleyemem, hatırlayamıyorum açıkçası. Evet eski kasetler dinliyor. Kaset dinliyor öncelikle. İnsanlar görünce bunlar artık çok değerli, niye satmıyorsun falan diyor ve Hirayama satmıyor. Bu da yani onun karakterine dair aklınızda bir şey oluşmuştur diye düşünüyorum. Bu karakterin rutinini izlerken tabii ki sanat filmi de dedik hani birazcık daha evet hakikaten festival filmi sıkıla yazacakmışız gibi oluyor. Bence böyle ilk bir saatinin sonlarına gelirken öyle hissettirirken sonra yeni yan karakterlerin eklenmesiyle falan film sizi içinde tutuyor ve yine düşündürmeye de devam ediyor. Gerçekten bugün bakacağımız 3 film arasında yanılmıyorsam yani film ekimde izlediğim diğer filmler arasında da Perfect Days gerçekten en sağlamı. Hani modern anlamda nasıl desem festival filmi yapısının dışında olan Dream senaryoyu bir de onun yanında beğenmiştim. Ama Perfect Days hani festival filmi kapsamında düşünürsek birazcık da nasıl desem insana hayatı sorgulatması açısından da düşünürsek çok daha önemli bir yapıt. Ya zaten böyle bir rutini 2 saat boyunca izletebilmek, bunu yaparken işte Tokyo'dan güzel kareler de çekebilmek, çok güzel müzikler kullanmak falan. İşte sinema bu diye hissettirebilecek bir yapısı var. Fakat maalesef ülkemizde ne zaman vizyona gireceği belli değil. Mubi dağıtımını üstlenmiş Türkiye'de. Yani günün sonunda Mubi'ye geleceği belli ama işte Türkiye'de de böyle bir başka sinema kapsamında falan vizyona girer mi? Onu şu anda bilmiyoruz. Henüz zaten vakit de var çünkü Almanya ve Japonya'da Aralık sonunda vizyona giriyor. Bizde de herhalde girerse ancak o zamanlarda vizyona girer diye düşünüyorum. Ve buradan Kojiya Kusho'yu da ödülü için tekrardan tebrik ediyorum. Sinema severler bu filmi kesinlikle izlemeli diye düşünüyorum. İkinci filmimiz Todd Haynes'in May December'ı. Bunun vizyon tarihi belli. Ülkemizde 15 Aralık'ta vizyona girecek. Ve iki müthiş oyuncuyu başrolünde barındırıyor. Natalie Portman'la Julianne Moore. İki Oscar ödüllü oyuncu gerçekten döktürüyorlar. Ve oldukça da enteresan bir konu hakkında bu film. Natalie Portman'ın karakteri Elizabeth, Julianne Moore'un karakteri Gracie'nin biyografisi olan, onu Gracie'yi konu alan bir filmde onu canlandıracak ve dolayısıyla işte onun hayatını gözlemlemek için onun evine konuk oluyor. Onun çevresiyle tanışıyor vesaire. Genel olarak film bunu anlatıyor. Fakat Türkçe isminin de filmin bir skandal peşindenin anlatmak istediği şey de şu ki Grace'in hayatını önemli, izlenmeye değer, merak ettirici kılan şey yapmış olduğu, hatta bu sebeple hapis yattığı skandal. Kendisi 30'larındayken bir çocukla ilişkiye giriyor ve hatta hamile kalıyor. Bence bu kadar detay yeter diye düşünüyorum. Filmde bu konuyu ele alırken bizi bol bol germeye ama absürt anlarda yaratmaya devam ediyor. Zaten bir kara komedi, melodram diye geçiyor. Böyle abartılı anları, çok yüksek müziği, hatta yerli yersiz kullanılan yüksek müziği bol bol duyuyoruz. Melodram sevenlerin sevebileceği bu hareketler bana pek hitap etmezken gerilim kısımlarını acayip beğendim. Özellikle o Natalie Portman'la Julianne Moore'un makyaj yaptığı, birlikte lavaboda bulundukları bir sahne var ki oradaki gerginlik sanırım filmden en aklımda kalacak, yıllar sonra da unutamayacağım bir kısım oldu. Fakat şöyle düşünüyorum, yani bu usta oyuncular olmasa bu film izlenilebilir mi? Tam emin değilim gerçekten. Yani evet, ahlaki olarak gri bir noktada duruyor. Evet, izleyiciyi manipüle etmeye oynuyor. Yani gerçekten siz de bu skandalın peşindesiniz. Sürekli düşünüyorsunuz. Bir yandan da diken üstündesiniz ama bir yandan işte absürt anlarıyla artık bunu hafifletmeye mi çalışıyor bu altına girdiği yükü, onu bilemiyorum. Fakat gerçekten yani controversial denilebilecek bir konunun gerginlikle işlenmesini izliyoruz. Fakat işte bunu sinemada seyretmemize gerek var mı? Gerçekten vizyondayken görmeye değer mi? Ondan emin olamıyorum. Oldukça orijinal bir iş olduğu kesin ama ben açıkçası dijital platformlarda izlesem daha mutlu olurdum gibi de hissediyorum May December için. Böyle düşünüyorum maalesef. Seveni de çok var. Bununla ilgili de çok yorum izledim. Yani o böyle eskilerin pembe dizi tadını da aldık. Bir de işte bunu böyle ahlaki olarak gri bir açıdan yapıp orijinal bir noktadan insanı yakalaması, işte sinemanın manipüle ediciliğine dair, sonuçta orada Natalie Portman da bir oyuncuyu canlandırıyor ve işte onun da şey gibi söylemleri var. Böyle karakterlerin griliğini belirten filmlerde oynamayı seviyorum gibi söylemleri var. Burada da hani yönetmenin birazcık sinemaya dair bir şeyler söylemesi falan gibi noktaları beğenen yorumlar da gördüm. Eğer bunlar hoşunuza gidiyorsa tabii ki May December'ı da benim sevdiğimden çok daha fazla seveceğinizi söyleyebilirim. Dior ve üçüncü filme geçiyorum. Üçüncü ve son film How to Have Sex. Bu aslında bir ilk film, yani önceki bahsedilen yönetmenlerden ziyade bu yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi. Molly Manning Walker'ın yazıp yönettiği bu filmi açıkçası ben gayet beğendim. Eğer ki hani böyle gençlik hikayelerinden, coming of age denilen o böyle gençlerin kendini bulma hikayelerinden ve onların daha kaliteli olanlarından, full gençlik filmi tadında değil de farklı noktalara temas etmeye çalışan, işte yetişkinlerin de beğenebileceği tarzda olanlarından hoşlanıyorsanız seveceksinizdir. Ama tabii bunu böyle gençlerin kendi bulması derken ve filmin isminde de seks geçiyor diye güllük gülistanlık bir şey sanmayın. İşin ilginç tarafı, hatta trigger warning konulması gereken tarafı orada. Hani herhangi bir taciz veya cinsel saldırı yaşayan insanların bence izlemesi sakıncalı olabilecek bir film. Çünkü How to Have Sex'in konusu şu: ana karakterlerimiz Tara, Sky ve M, 3 kız arkadaş bir tatile gidiyor. Ve aralarında Tara hiç seks yapmamış ve onun üstünde de bir baskı var. Hani böyle hadi artık bu tatilde seks yapabilirsin vesaire gibi. Tabii bu eğlenceli başlayan hikaye birazcık bu cinsellik baskısını ve cinsellikte rızayı sorgulatan, o toplara giren bir işe dönüşüyor. Çok spoiler vermek istemiyorum bununla ilgili. Fakat bence bunun bilinmesi lazım filme giderken. Çünkü isim biraz yanıltıcı olmuş gibi duruyor. Tabii yani clickbait olduğunu da düşünmüyorum bu arada başlığın. Günün sonunda cinselliğin nasıl olması ve olmaması gerektiğine dair bir şeyler söylüyor. Ve böyle bir gençlik filminin bu konuyu ele alması bence oldukça değerli. Bunu da gençlik filmliğinden kopmadan yapıyor. Bolca partileniyorlar. Güzel bir sinematografide partileniyorlar. Zaten yönetmeni de normalde bir görüntü yönetmeniymiş. Çekimler kaliteli, oyunculuklar kaliteli. Böyle bazı gençlik dizileri ya da filmleri vardır ya, o işin içinde yer alan insanların sonra star olacağını hissedersiniz. Bu tam olarak öyle bir vibe veren bir film. Ve dediğim gibi rıza kavramı üstüne de yani düşündürecek bir iş. Böyle özellikle yazlıklarda vaktiniz geçtiyse, yaz aşkları işlerine girdiyseniz, ne bileyim yani havuzda birbirinizi havuza atmaca falan oynadıysanız, aslında buralarda bile rıza kavramının işlemesi gerektiğine dair hatta bilinçlendirici bir film olduğunu düşünüyorum. Yani neredeyse böyle gençlere didaktik olabilecek de bir eser yaratmış ilk uzun metrajlı filminde Molly Manning Walker ve kendisi de zaten Cannes Film Festivali'nde de böyle daha underrated işlerin ön plana çıkmasını sağlamak için yapılan belirli bir bakış seçkisinde yer almış ve o ödülü de kazanmıştı. Evet arkadaşlar, bu 3 film hakkında yorumlarım bu şekilde. Sizler de izleme fırsatı bulduysanız veya bulduğunuzda Instagram'dan bana görüşlerinizi iletebilirsiniz. Katılıp katılmadığınızı duymak isterim gerçekten diyor ve bu bölümü burada kapatıyorum. Başka bir bölümde görüşmek üzere.